Kurtuluşa giden yol.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Necmettin Halil Onan'ın 1915 Çanakkale Muharebelerini anlatmak için yazdığı Bir Yolcuya şiirinin bu dörtlüğünü, Mehmetçik 1921 yılında Kurtuluşa Giden Yolda bir kez daha tekrar etmeye hazırdı. İşte 1921, işte o çetin yılın hikayesi. Bir yarısı mucize gibi zaferlerle bezeli, bir yarısı uçurumun kenarında geçen ama son nefeste Sakarya zaferiyle taçlanan. Geldik TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kurtuluşa Giden Yol programının 8. bölümüne. Ben Mehmet Kancı. Kurtuluş Savaşı tarihindeki yolculuğumuzda 1921 yılının ilk yarısındayız. 1921 yılına gelindiğinde Güney Cephesi'nde istikrar büyük ölçüde sağlanmış, Fransızlar oldukları yere mıhlanmışlardı. Sevr Anlaşması'yla sözde bir devlet kurma hayaline kapılan Ermenilerin umutları ise söndürülmüştü. Misak-ı Milli ile belirlenen sınırlara ulaşmak için Ankara hükümetinin önünde artık tek bir engel kalmıştı. Batı cephesinde İngiltere'nin maşası olmayı kabullenen Yunan ordusu. Bu hesaplaşma için gereken şey ise düzenli bir orduydu. 24 Ekim 1920'de iyi teçhiz edilmiş Yunan ordusuna karşı Kuvayi Milliye ve Çerkez Ethem'le kardeşlerinin komutasındaki Kuvayi Seyyariye güçlerinin Gediz Muharebesi'ndeki başarısızlığı düzenli orduya geçiş ihtiyacını kaçınılmaz hale getirdi. Düzenli orduya geçiş girişimini kendi iktidarlarına tehdit olarak gören Çerkez Ethem ve kardeşleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti artık bir yol ayrımına gelmiştir. Ethem'le kardeşleri İlyas, Reşit, Nuri ve Tevfik'in ordu ve devlet disipliniyle yaşadıkları ilk sorun değildir bu. 1913 yılında Balkan Savaşları'nın hemen ertesinde Süleyman Askeri Bey liderliğindeki Osmanlı subayları ordudan istifa ederek Meriç Nehri'ni geçmişlerdi. Yunan ve Bulgar ordusunun yanı sıra çetelerle de savaşarak bölgedeki Türk ve Müslüman toplumun sığındığı Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi, yani Geçici Batı Trakya Hükümeti'ni kurdular. Bölgede Bulgar ordusu tarafından el konulan Türklere ait araziler ve küçükbaş hayvanlar geri alınmıştı. İşte Çerkez Ethem'in kardeşlerinden biri olan Reşit, Bulgarlardan geri alınan Türklere ait küçükbaş hayvanları Yunanlılardan kiraladığı bir gemiye doldurarak Bandırma'da kendi çiftliğine götürmeye teşebbüs eder. Süleyman Askeri Bey'in olaylardan haberdar olması ve Enver Bey'i uyarmasıyla bu girişim durdurulur. Hükümet tarafından satın alınan bu hayvanlardan elde edilen gelir, daha sonra Batı Trakya'daki çocuk ve gençlerin eğitimine harcanır. Ethem bu defa anlaşmazlığı ve ihaneti daha ileri götürerek 2 Ocak 1921'de Yunan ordusuyla protokol imzaladı. Böylece 1. İnönü Muharebesi öncesinde Türk ordusunu iki ateş arasında bırakacaktı. Anzavur isyanının bastırılmasıyla ümitsizliğe kapılan İngilizler için Ethem bir can simidi olmuştu. 1. İnönü Muharebesi 6 Ocak 1921 günü Yunan ordusunun Bilecik'i ele geçirerek Eskişehir yönünde ileri hareketiyle başladı. Yunan ilerleyişi 9 Ocak'ta Eskişehir'in batısındaki İnönü'de durduruldu. Türk ordusu sayı ve silah bakımından düşmanından daha azdı. Yunan ordusunun 220 topu varken Türk ordusunun top sayısı bunun yarısından dahi az, 104 adetti. Düşmanın elindeki 3134 hafif makineli tüfeğe karşı Türk askerinin elinde bu silahtan yalnızca 55 adet bulunuyordu. Üste yoktu, başta yoktu, silah azdı, hatta mühimmat o denli azdı ki Fevzi Paşa muharebe devam ederken Ankara'da kapı kapı tüfek mermisi topluyordu.
Türk askerinin yarım saat devamlı atışa yetecek kadar mermisi kalmışken, mebuslar dahil sivillerin evlerinden bulunabilen 3 sandık cephane toplanmış ve cepheye sevk edilmişti. Tren yola çıkarken Fevzi Paşa'dan Albay İsmet Bey'e şu telgraf ulaşıyordu: "Bir tren dolusu cephane yoldadır. Gelinceye kadar elinizdekini idareli kullanınız." Daha sonraları Fevzi Paşa o geceyi ve çektiği telgrafı şu sözlerle anacaktı: "Askeri ve hususi hayatımda ilk ve son söylediğim hakikate aykırı cümle budur. hayatımın en acı ve ızdıraplı anı o andı.
Bu denli eşitsiz şartlara rağmen Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey, 11 Ocak günü düşmanın şiddetli muharebelerin ardından geri çekildiğini bildiren telgrafı gönderdi. Yunan ordusunun mağlubiyeti İtilaf devletlerinde soğuk duş etkisi yapmıştı. Yunan Genelkurmayı İnönü'de düştüğü durumu hafifletmenin yollarını arıyor, Türk zaferini küçük göstermeye çalışıyordu. Halbuki Yunan ordusu en temel stratejik prensipleri unutmuş, Türk ordusu tarafından tuzağa düşürülmüştü. Harekata başladığı noktadan 150 kilometre uzaklaşan Yunan ordusunun lojistik hatlarının işlemez hale gelmesiyle kendi yenilgisini hazırlamıştı. Hiçbir teşebbüs Ankara'da coşkun bir sele dönüşen zafer sevincinin önüne geçemezdi. Mustafa Kemal 13 Ocak 1921'de meclis kürsüsünden İnönü'deki zafer için milletin duygularına vatan şairi Namık Kemal'in dizeleriyle tercüman oluyordu.
Milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok ve ecdadından daha çok umutludur. Bunu ifade için şunu arz ediyorum. Kendilerinin tabiri üzere cennetten vatanımızın bekçisi olan merhum Namık Kemal demiştir ki, "Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara annesini? İşte ben bu kürsüden bu yüce meclisin reisi sıfatıyla yüksek heyetinizi teşkil eden bütün üyelerinin her biri namına ve bütün millet namına diyorum ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara annesini."
Yunanlılar mağlup olurken Çerkez Ethem ve kardeşleri de Ocak ayının son haftasında Yunan ordusuna sığınacaklardı. Çerkez Ethem hayatının geri kalanında da ihanet faaliyetlerini sürdürecek, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Anadolu'daki isyanlarda izine rastlanmaya devam edilecekti. 1. İnönü zaferi düzenli orduya geçiş faaliyetlerini meşrulaştırmakla kalmamış, devletleşme sürecine de ivme kazandırmıştı. İnönü zaferinden 10 gün sonra 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye yani 1921 Anayasası ilan ediliyor ve birinci maddesiyle halkın kendi kaderini bizzat ve fiili olarak belirleyeceği yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu kabul ediliyordu. Sevr Anlaşması'nı kabul ettiremeyeceklerini anlayan İtilaf devletleri ise masa başında gidişatı tersine çevirecek bir arayış içindeydi. Bu maksatla Şubat ayında Londra'da bir konferans düzenlenmesine karar verildi. Ankara hükümeti, İstanbul hükümeti üzerinden konferansa davet edildi. Ankara hükümeti ancak bir delegeyle konferansa katılabilecekti. Büyük Millet Meclisi bu yaklaşımı tabii ki reddetti. İtilaf devletleri İtalya vasıtasıyla Ankara hükümetine resmi davette bulunmak zorunda kaldı. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi diplomasi masasında eşit taraflardan biriydi. Londra konferansında yumuşatılmış bir Sevr Anlaşması dayatılma girişimi reddedilecek, İngiltere bir kez daha hüsrana uğrayacaktı. Ankara hükümeti diplomatik olarak tanınır hale gelirken, Fransa ve İtalya ikilisiyle İngiltere ve onun desteklediği Yunanistan arasındaki çıkar çatışmaları da derinleşiyordu. Anadolu'daki direniş hareketi düşman cephesini diplomatik anlamda da parçalıyordu. 1921 yılının Mart ayının birinci gününe gelindiğinde ise iki tarihi gelişme yaşandı. Bunlardan ilki Mehmet Akif tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ilk kez seslendirilmesiydi. Daha sonra Tanrı Över soyadını alacak Antalya Meybusu ve Marif Vekili yani Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey, 7 aday eser arasından İstiklal Marşı'nı kürsüden okuma isteğini ve şair Mehmet Akif'in para ödülünü nasıl reddettiğini şu sözlerle ifade ediyordu.
bakanlık yapmış olduğu incelemelerde fevkalade kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu hissettiği için ben şahsen Mehmet Akif Beyefendi'ye müracaat ettim ve kendilerinin de bir şiir yazmalarını rica ettim. Kendileri çok asil bir endişeyle tereddüt gösterdiler. Bilirsiniz ki bu şiirler için bir ikramiye vaat edilmiştir. Halbuki bunu kendi isimlerine yaklaştırmak arzusunda bulunmadıklarını ve bundan çekindiklerini belirttiler. Ben şahsen müracaat ettim. Lazım gelen tedbirleri alırız ve icap eden ilanı yaparız dedim. Bu şartla büyük dini şairimiz bize fevkalade nefis bir şiir gönderdiler. Diğer 6 şiirle beraber incelemenize arz edeceğiz. Seçim size aittir. Arkadaşlar, oyumu hissettiriyorum. Beğenmek, takdir etmek hususunda hürriyet sahibiyim. Seçimimi yapmışım. Fakat sizin seçiminiz benim seçimimi tutmayabilir. Arkadaşlar, bu size aittir efendim.
Der ve İstiklal Marşı'nı tüm kıtalarıyla Meclis Genel Kurulu'na okuduğunda alkışlar uzun süre dinmeyecektir. Aynı gün, yani 1 Mart 1921'de yine bir başka güzel gelişme ise Moskova'da yaşanıyordu. 1919 yılında bağımsızlığını kazanan Afganistan'dan bir heyetle Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetleri Moskova'da Türkiye-Afganistan Dostluk Anlaşması'nı imzaladı. Afganistan Meclis Hükümeti'ni tanıyarak Ankara'ya elçi gönderen ilk Müslüman ülke olurken, Misak-ı Milli'yi de onaylayan ilk ülkeydi. Anlaşma gereğince Ankara hükümeti Afganistan'a subay ve öğretmen göndermeyi kabul etti. Henüz Kurtuluş Savaşı sırasında tesis edilen bu yakın ilişki, 1928 yılında Ankara'yı ziyaret eden ilk devlet başkanının Afgan Kralı Emanullah Han olmasını sağlayacaktı. Moskova'da temaslarda bulunan Ali Fuat Paşa başkanlığındaki Türk heyetinin başarıları bununla sınırlı kalmadı. Mart ayının 16'sında dönemin jeopolitik dengelerini değiştirecek olan Sovyet yönetimiyle Ankara hükümeti arasındaki Moskova Anlaşması da imzalandı. Birinci İnönü zaferiyle Kremlin yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ciddiye alınması gerektiğini anlamıştı. 1920 ve 1921 yıllarında Moskova'daki Bolşevik yönetimi için en kritik günler yaşanmaktaydı. Ülkenin güneyinde ve doğusunda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Çarlık yanlısı güçlerle süren iç savaş tehlikeli bir safhadaydı. Bolşeviklerin İngilizleri kendilerinden uzak tutacak müttefik bulma ihtiyacı Moskova Anlaşması'nın yolunu açtı. Bu anlaşmayla Kars ve Ardahan sancaklarındaki Türk egemenliği garanti altına alınırken Batum Sovyetlere bırakıldı. Nahçıvan Özerk yönetimi tesis edildi. Sovyetler Ankara hükümetine silah ve para desteği sağlamaya başladı. Ankara hükümetinin Sevr Anlaşması'na direnmesi, 1. İnönü Zaferi ve Bolşeviklerle anlaşması İngiltere'yi alarma geçirmişti. Moskova Anlaşması'ndan yalnızca bir hafta sonra 23 Mart 1921'de 1. ve 3. Yunan kol orduları yeniden hareketlendi. Türk ordusu kendisinin iki katı askere sahip 30 bin kişilik Yunan taarruzunu bir kez daha İnönü mevzilerinde karşıladı. 31 Mart akşamına kadar süren kanlı çarpışmalar yine Yunan saldırısının hezimete uğramasıyla tamamlandı. Ancak bu defa Türk ordusu savunmadan çıkmış, süvarisiyle Yunan askerinin peşine düşerek onlara ağır kayıplar verdirmiş ve Dumlupınar'a kadar sürmüştü. Artık rüzgar milli davadan yana esiyordu. Öyle ki İstanbul'daki İngiliz işgal gücünün sansürü, kentte yayınlanan 9 gazeteden 6'sının Ankara hükümeti yanlısı haberlerini engelleyemez hale geldi. Dahası İtalya basını dahi Türk ordusunu öven haberler yapıyordu. Zaferin uluslararası camiada yarattığı etki, Mustafa Kemal'in Albay İsmet Bey'e yolladığı tebrik telgrafına da yansımıştı.
Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus tarihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu.
İkinci İnönü Zaferi sonrası Anadolu'da bir geleceklerinin olmadığı İtalya ve Fransa tarafından da anlaşılmıştı. Her iki ülke Misak-ı Milli sınırları içerisinde işgal altında tuttukları topraklardaki askerlerini tahliye etmeye başlıyor, Fransız hükümeti Henry Franklin Bouillon'u Ankara'ya 9 Haziran 1921'de müzakereci olarak gönderiyordu. 20 Ekim 1921'de Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk'le Franklin Bouillon tarafından imzalanan anlaşma, Fransa ile 7 yıldır devam eden savaş durumunu noktaladığı gibi Misak-ı Milli ilk kez bir Avrupa devleti tarafından kabul edilecekti. Fransa bu anlaşmayla 1916'da İngiltere ile gizlice imzaladığı Sykes-Picot Anlaşması neticesinde gündeme getirdiği Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toprak taleplerini de terk ediyordu. Daha önemli olansa İtilaf Devletleri cephesinin artık kalıcı şekilde parçalanmış olmasıydı. Ankara hükümetinin karşısında artık sadece İngiltere ve onun maşası Yunan ordusu kalmıştı. Ancak Fransa'yı bu anlaşmaya ikna etmek için önce tehlikenin kıyısına giden acı bir tecrübe yaşamak, ardından zafer yolundan geçmek gerekmişti. Gelecek bölümde Kütahya-Eskişehir muharebelerinde görev yapmış subayların tanıklıklarıyla bıçak sırtında geçen o günleri ele alacağız. Ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ile ulaştığımız tüm dinleyicilere güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa giden yol.